Ayrım 49, sayfa 452. Güneş batıyordu ve derin su kanalını güçlükle seçecek kadar gün ışığı vardı. Golden Goose kılavuzluk yaparak garip çeşitlilikteki gemi topluluğunu Gandanga körfezinden çıkardı. Bütün gece güneydoğuya doğru yol aldılar. Ertesi sabah hava henüz karanlıkken Hector ve Hazel yıkanıp temiz giysiler giydiler. Sonra birer koyu kahve içip Sweet'in mutfağında hiç konuşmadan beklediler. Saat tam 5'te Tarık kapıyı çaldı ve Hector açtı. "Her şey hazır," dedi Tarık. "Sağ ol dostum." Hector Tarık'ı kapıda bırakıp içeri girdi ve Hazel'ı yatakta otururken buldu. Hector'a baktı. Gözlerinin mavisi daha önce hiç görmediği bir tondaydı. Arktik okyanusu gibi soğuk ve ışıksızdı. "Evet," dedi Hazel. "Evet," dedi Hector ve kalkması için elinden tuttu. Asansöre götürdü ve birlikte en alt kata indiler. Asansörün kapıları açıldığında Hazel'ı dirseğinden tutup kıç güvertesine çıkardı. Güvertenin bir kısmı kalın bir branda ile perdelenmişti. Tarık önlerinden gidip branda üzerindeki fermuarı açıp geçmelerini bekledi. Daha sonra yeniden fermuarı indirdi. Paddy ve Nasty onları bekliyorlardı. Paddy katlanır bir sandalyede oturuyordu. Göğsü sargı beziyle sarılmış, sol kolu da askıdaydı. Yanında oturan Nastya'nın bir eli hafifçe omuzuna dayanmıştı. Hector ve Hazel Paddy'nin diğer yanına geçtiler. Hector Tarık'a baktı. "Adem'i getir," diye emretti. Tarık branda perdedeki açıklıktan çıktı ve neredeyse hemen geri döndü. İki crossbow çalışanı onu izliyordu. Adem aralarındaydı. Korku ve dehşetten bacakları tutmuyordu. Adamlar onu kah taşıyor, kah sürüklüyordu. Hazel'ın önüne geldiklerinde dizleri üzerine çökerttiler. Hector adamlara başıyla işaret etti ve onlar da etrafı çeviri alanının girişine gidip beklemeye başladılar. Adem, Hector ve Hazel'a dönük olarak diz çökmüştü. Gözleri çukurlaşmış ve dolmuştu. Siyah çanta hala bileğine zincirliydi ve iki eliyle göğsüne bastırıyordu. "Bu çanta neden hala onda duruyor? Alın elinden onu." Hector talimat verdi. "Zincirde şifreli bir kilit var," diye cevapladı Tarık. "Vermiyor, alamıyoruz elinden." "Elini bilekten kes Tarık, o zaman kelepçe kolayca çıkar," dedi Hector. "Avcı bıçağını kullan." Tarık Adem'in üzerine eğildi ve bıçağını çekerek kolunu tuttu. Adem boğazı kesilen domuz yavrusu gibi çığlık atmaya başladı. "Hayır, bıçağa gerek yok, size çantayı vereceğim." Çantayı kucağına koydu ve titreyen parmakları ile kilidin şifresini çevirdi. İkinci denemesinde kelepçe açıldı ve bileğinden düştü. Yerde sürünerek çantayı iki eliyle Hector'a uzattı. "Seninle hala pazarlık edebiliriz," dedi hıçkırıklar içinde. "Senin sözünün eli bir adam olduğunu biliyorum Hector Cross. Bu küçük çantada dünyanın çeşitli yerlerinde 26 bankaya dağıtılmış, yaklaşık 2 milyar dolara ait internet banka hesaplarının bilgileri ve şifreleri var. Seninle paylaşabiliriz. Beni serbest bırak ve paranın yarısı senin olsun." "Para senin değil Adem. Gemilerini ve mallarını talan ettiğin insanlardan çaldın." "O zaman hepsini al," diye yalvardı Adem. $2 milyar. Al ve bırak beni gideyim." "Evet, hepsini alacağım Adem," dedi Hector başıyla da onaylayarak. "Senin de iblise, o kötü cine gitmene izin vereceğim. Seni bekliyor. Çantayı ondan al Tarık." Adem ağlayıp zırlıyor, zincirin ucunu tutmuş bırakmıyordu. Tarık bıçağının kabzasıyla şakağına bir darbe indirdi. Adem darbenin etkisiyle zinciri bırakıp iki eliyle başını tutmaya başladı. Tarık çantayı Hector'a verdi. Hector onu bir kenara koyarak dikkatini ayakları dibinde yaltaklanan sifile verdi. "Adem, sayısız korsanlık, tecavüz ve cinayet eyleminden sorumlusun. Senin gururla uyguladığın şeriat kanunlarına göre bile bunlar ölüm cezası gerektiren suçlar. Suçlu olduğun aşikar. Bu arada kurbanlarından biri Kayla Bennett adında genç bir kadındı. Hiç acımadan ona tecavüz ettin ve işkence yaptın. Sonunda yardakçılarına başlarını kesmelerini emrederek Kayla'yı ve anneannesi Grace Nelson'ı öldürdün. Sonra Hazel Cross'a iki kafayı alaycı bir mesajla beraber yolladı. Hazel Cross, Kayla Bennett'ın annesi, Grace Nelson'ın kızı olarak karşında duruyor ve yaptıklarının cezasını çekmeni istiyor." Adem elini kaldırdı ve Hazel'a baktı. Tarık'ın açtığı yaradan sızan kan yanağından damlıyordu. Gözyaşları kana karışıp beyaz entarisine akıyordu. Hector konuşmaya devam etti. "Kayla Bennett'ın annesi karşında duruyor. Senden şeriat yasalarınca kendisine tanınan kısasa kısas hakkını istiyor. cana karşılık can. Lütfen, ellerini birleştirip bir dilenci gibi Hazel'a yalvarıyordu. Bu benim görevimdi. Ben sadece Allah'a ve atalarıma karşı görevimi yerine getirdim. Lütfen anlayın, lütfen merhamet edin. Hector Tarık'a baktı ve başıyla işaret etti. Tarık'ın önünde katlanmış vaziyette bir branda vardı. Onu açarak güverte zeminine yaydı. Sonra iki crossbar görevlisi bir kum torbası getirerek örtünün ortasına koydular. Adem brandanın üzerine git ve başını kum torbasının üzerine koy, diye emretti Hector. Hayır, Adem zırlamaya başladı. Parayı verdim. Şeriat yasalarına göre kan parası ödedim. Siz de kabul ettiniz. Beni serbest bırakmanız lazım. Hector kemerindeki kılıftan tabancasını çıkardı ve namlusundan tutarak kabzasını Hazel'a uzattı. Hazel silahı aldı, namluya bir mermi sürdü ve yere doğrulttu. Hector Adem'in diz çöktüğü yere gitti. Adem'in sesi çığlık haline gelmişti. Merhamet, yalvarıyorum size, merhamet. Hector Adem'in bileğinden tutup hiç çabası sarf etmeden elini kıvırarak arkasına götürdü ve ayağa kaldırdı. Branda'nın üzerine kadar yürüttü ve zorla yüzüstü yatırdı. Başını kum torbasının üzerine koy diye tekrar sakin bir şekilde emretti Hector. Torba kafatasını delip geçen kurşunu durduracak. Sonra da suya attığımız zaman cesedini dibe indirecek. Adem bir çığlık daha attı. Anlaşılmaz bir ses çıktı ağzından. Hector çığlığı kum torbası tarafından boğulana kadar kafasını bastırdı. Sonra Hazel'a baktı. Hazır mısın diye sordu. Hazel başıyla onayladı. Sessizce ağlıyordu. Gidip Hector'ın yanında durdu ve tabancayı Adem'in kafasına doğrulttu. Fakat omuzları inip kalkıyor ve tabanca elinde titriyordu. Kaldırıp namluyu havaya çevirdi. Başını sallıyor ve sanki boğuluyormuş gibi nefes almaya çalışıyordu. Nastya Voronova, Paddy'nin yanından ayrılıp Hazel'ın yanına geldi. Ellerini yavaşça Hazel'ın omuzlarına koydu. ''Senin için yaparım Hazel. Bunun için eğitilen benim, sen değilsin.'' dedi Nastya. Ama Hazel başını salladı. ''Hayır.'' dedi fısıltıyla. ''Bu benim Tanrı'ya, anneme ve kızıma karşı görevim.'' Tabancayı indirdi ve Adem'in kafasının arkasına nişan aldı. Elleri birden kaya gibi sabitleşti. Artık hıçkırıkları kesilmişti. Tek el ateş etti. Artık sadece geminin motorlarının sesi duyuluyordu. Hector tabancayı Hazel'ın elinden aldı ve şarjörü ayırdı. Namluya sürülen kurşunu çıkardı. Sonra elini karısının omzuna attı. İşte bitti artık. Tamamlandı, hem de olması gerektiği gibi. Grace ve Kayla artık özgürler. Biz de öyle. Yüzünü Hector'ın göğsüne gömdü. Tarık ve iki muhafız yaklaştıklarında bakmadı. Adem'i ve kum torbasını brandanın içine koyup sardılar. Kalın bir naylon iplikle düzgün ve sıkıca bağladılar. Sonra birlikte kaldırıp kıç korkuluklarına kadar götürdüler ve geminin beyaz köpüklü dümen suyunun üzerine attılar. Hiçbir iz bırakmadan gözden kayboldu. USS Manila Bay ile küçük filo kara sularının 50 kilometre dışında karşılaştılar. Golden Goose'a telsizden ulaştığında komutan Andrew Robin'in ses tonu şüphe doluydu. Golden Goose, burası Manila Bay. Captain Stanford orada mı? Merhaba Andy, Cyril Stanford konuşuyor. Yeniden sesinizi duyduğuma sevindim efendim. Aden Körfezi'nde bazı sorunlar olduğuna dair bilgiler aldık. Tam olarak Gandanga Körfezi diye bir yer. Söylesene Andy, ne olmuş merak ettim. Neyse efendim, siz herhangi bir naoş olayla karşılaşmadıysanız mesele yok. Sizin için biraz endişelenmiştim. Kısa bir suskunluğun ardından konuşmaya devam etti. Görüyorum ki refakatçileriniz var. Bu adamların böyle peşime takılmaları çok acayip bir şey Andy. Yollarını kaybetmişe benziyorlar. Kaç taneler efendim? Son saydığımda 19'du. Bana verilen emir, Aden Körfezi'nden çıkan ve destek isteyen her geminin yardımına gitmek. O zaman bunları sana devredip yoluma devam edeyim Andy. Son konuşmamızda sanırım Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na doğru yol aldığınızı söylemiştiniz Kaptan Stanford. Planlarda değişiklik oldu Andy. Patronlarım gideceğimiz yer konusunda bir türlü karar veremiyorlar. Şimdi de ümit burnunu dolaşacağım. Gandanga Körfezi'ndeki meseleyle ilgili dedikoduların abartılı olduğu anlaşılıyor. Son uydu fotoğrafları körfezin tamamen terk edilmiş olduğunu işaret ediyor. Kıssadan hissendi. Demek ki duyduğun her şeye inanmayacaksın. Oğlunuz Bobby için skor tabelasına bir gol yazabilir miyiz? Tanrı seni korusun Andy Robbins. Yolun açık olsun Cyril amca. Hazel, Hector ve Paddy arasında geçen uzun tartışmalardan sonra maliyetine bakılmaksızın Golden Goose'un üzerinde suç delili olabilecek hiçbir şey bırakılmamasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Bushmaster toplar bulunduğu yerden söküldü ve tüm cephanesiyle birlikte denizin 1500 metre dibindeki maskaren çukuruna atıldı. ASA'ların üçü de gövde vanaları açılarak taretleriyle birlikte aynı yere gönderildiler. Tüm temizlik bitince Darüsselam limanı açıklarında durdular ve 146 adamı kıyıya gönderdiler. Tüm yolcular sivil kıyafetler içindeydi ve ceplerinde bir Uzak Doğu Bankası'na ait bol sıfırlı birer çek taşıyorlardı. Bernie ve Nella Voslu onları Hercules ile Katar'a götürmek üzere Darüsselam Havaalanı'nda bekliyorlardı. Oradan tarifeli seferler ile uçarak dünyanın çeşitli yerlerine dağılacaklardı. Paddy henüz seyahat edecek duruma gelmediğinden gönüllü hemşiresiyle gemide kalmıştı. Cape Town'a kadar yola devam ettiler. Orada onları özel Boeing jetleri bekliyordu. Nastya ve Paddy yapmayı düşündükleri şey konusunda Nastya'nın annesinin onayını almak için birlikte BBJ ile Moskova'ya uçtular. Hector ve Hazel Duncan malikanesinde bir hafta kalarak John Dayan'ın son hasadının tadına baktılar ve sevgili kız kardeşini kaybetmesinden dolayı onu teselli edip destek oldular. John skorun eşitlendiğini ve Hazel'ın infazı şahsen gerçekleştirdiğini öğrendiğinde tamamen iyileşme yoluna girdi. BBJ Moskova'dan döndü ve Hazel'la Hector'ı Houston'a götürdü. Uçuş sırasında Adam bu tipin çantasındaki içerikle ilgili ne yapacaklarını tartıştılar. Sonunda paranın çantadaki şifre ve kullanıcı isimleri kullanılarak toplanmasına ve sahiplerine iadesine karar verdiler. Texas'a döner dönmez bu konudaki ilk adımı attılar. Hemen İsviçre'de bir hesap açtılar. Sonra Hector internet üzerinden sağlam Arapçası ile kullanıcı adı ve parola bilgilerini girerek Adem'in İran'daki banka hesabına erişti. ''Vay anasını, çalıştı be!'' dedi heyecanla. Ekranda dosyalar mucizevi bir hızla açılıyordu. ''Küfür etme sevgilim'' dedi Hazel azarlayıcı bir tonda. ''Uğursuzluk getirir.'' Hector banka hesabındaki miktarı gösterdi. ''Sence 857 milyon dolar uğursuzluk mudur?'' ''İsviçre'deki hesaba transfer edemezsen olabilir.'' ''Nefesini tut ve dua et'' dedi Hector ve talimatları girdi. ''Hadi bakalım.'' Gönder tuşuna bastı ve bir zafer çığlığı attı. Talimatı kabul etti. Para transfer edildi. Bak bakalım gitmiş mi diye öneride bulundu Hazel. Hector hemen İsviçre hesabına girdi. İşte orada diye böbürlendi. Şuna bak, 857 milyon dolar. Hazel'ı kollarına aldı ve odada vals yaptı. Artık ciddi olalım diyerek durdurdu onu Hazel. Şu mangarın devamını da alalım. Yeniden bilgisayarın başına oturdular ve 3 saat boyunca çalıştılar. O sürenin sonunda şaşkınlık ve hayranlık içinde ekrana bakıyorlardı. Potu kaldırdık dedi Hector. Başka bir dünyadanmış gibi gelen bir sesle. Tüm partiyi aldık. Son sıçtığımın dolarına kadar. 2 milyar dolardan birazcık fazla. Tamam hadi küfret. Yanılmışım. Görünüşe bakılırsa uğurlu geliyor. Bir şişe Roederer kristal şampanya olacaktı buzdolabında. ''Ne dersin?'' ''Sanırım buna mecburuz.'' diye ona katıldı Hazel. Birbirlerine ve yitirdikleri dostlarını kadeh kaldırdıktan sonra işlerine kaldıkları yerden devam ettiler. ''Pekala'' dedi Hazel. ''Adem'in hesabına kimler para yatırmış bulabilir miyiz?'' ''Evet tabii Adem'in banka hesabını açarız. Hepsi oradadır.'' ''Ve tüm ödedikleri parayı geri yollayabileceğimiz bir de hesap numarası mı olacak?'' Paranın hepsini değil, Benek Petrol'ün Gandanga Körfezi harekatı için yaptığı mesrafları karşılamalıyız. Elbette, yalnız tüm bunları el altından yapmalıyız. Korsanlara yapılan baskında en ufak bir payımız olduğunu bile kabul edemeyiz. Zaten neredeyse mevcut bütün kanunları ihlal ettik. Benek Petrol'ün masraflarının karşılanmasına gelince, bu konuda Ebu Zara emiri Prens Muhammed ile görüşeceğim. Parayı onun üzerinden petrol imtiyazları olarak transfer edebiliriz. Bizim için böyle bir şey yapar mı? Bizim için değil ama hoş bir komisyon için yapar dedi Hector omuzlarını silkerek. Sadece Başbakan ve Madencilik Bakanı değil, aynı zamanda ordunun, polis teşkilatının ve Merkez Bankası'nın da başı. İnsanlar prenscik ne derse hiç karşı çıkmadan yapma eğilimindeler. Hazel güldü. Tam benim adamıma benziyor. Peki Adem tipin soyduklarına parayı nasıl göndereceğiz? Gerçekten güvenebileceğin bir avukatın var mı? Hem de bir alay, dedi Hazel. Seçeceğim bir avukat her biriyle gizlilik anlaşması kapsamında görüşecek. Adını açıklamayacağı müşterisinin korsanlarla pazarlık yaptığını ve gasp edilen fonların bir kısmının iadesi konusunda anlaşma sağladığını söyleyecek. Eğer gizlilik anlaşması imzalarlarsa, o zaman bu miktarın belli bir kısmını almaya hak kazanırlar. Eminim bu teklifi hepsi balıklama atlayacaklardır. Hector haklı çıkmıştı. Prens Muhammed parayı benek hesaplarını ve teklife balıklama atlayan ve büyük paralar kaybetmiş gemi sahipleri ve sigorta şirketlerine yönlendirdi. Tüm bunlar olup biterken Hector ve Hazel bir fırsatını bulup Moskova'ya uçarak Paddy ve Nastya'nın düğününe katıldılar. Yolları üzerinde Golden Goose'un onarımı ve yeniden teçhizinin yapıldığı Tayvan'a uğrayarak Cyril Stanford'a aldılar. Cyril artık tam zamanlı olarak resmen Golden Goose'un kaptanı olmuştu ve Nastya, Hazel'a özellikle onu da düğününde görmek istediğini söylemişti. Hector bu iki kadının neden böyle ısrarla Cyril'i düğüne getirmeyi planladıklarını anlamamıştı. Ne zaman ki Nastya annesini Cyril'la tanıştırdı, o zaman her şey anlaşıldı. Galina Voronova 57 yaşında, uzun boylu, hoş bir kadındı. Uzun sarı saçları gümüş rengine çalmaya başlamıştı. Ona bakınca Nastya'nın muhteşem güzelliğini kimden aldığı hemen anlaşılıyordu. Cyril ve Galina el sıkıştıklarında Galina mükemmel İngilizcesiyle "Gemi kaptanısınız demek, ne kadar romantik," dedi. Cyril pek anlaşılmayan bir şeyler geveledi ve güneş yanığı cildinin altından Betty Baines'e attı. Kadınla konuşurken içine girecek gibi görünüyordu. Hazel Hector'ın elini sıktı ve kimsenin duymayacağı bir sesle "Tam isabet," dedi. Sonra Nastya ile tatminkar bir şekilde bakıştılar. Katedraldeki düğün töreninden sonra Hazel Nastya'ya Crossbow güvenlik ili olan sözleşmesini verdi. Nastya'yı şirketin genel müdür yardımcısı olarak atamıştı. Hector ve Hazel'ın Houston'a dönüş yolculuklarında Cyril uçakta değildi. Golden Goose'un yeniden sefer çıkmasına daha 3 ay vardı ve Cyril bu süreyi değerlendiriyordu. Sadece kendisinin bildiğine gönülden inandığı bazı nedenlerden ötürü bir süre Moskova'da kalmaya karar vermişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Maskaren. MASCARENE. Roderer Kristal. RODERERER. CRISTAL.